Ayrım 34, sayfa 284. Bak Blaine, her çiçek nasıl yüzünü güneşe çeviriyor, her an güneşi izliyor. Ben de onlar gibiyim. Sen benim güneşimsin sevgilim. Blaine çiçeklerden onun başına bir taç yaptı. Sen benim kalbimin kraliçesisin dedi. Gülüyordu ama gözleri çok ciddiydi. Yaban çiçekleri arasına yatıp seviştiler. Daha sonra Senten, ne yapacağım biliyor musun diye sordu ona. Söyle bana. Sesi uykulu çıkıyordu. Millete üzerinde konuşacak malzeme vereceğim. Aradan bir yıl geçtiğinde Senten Courtney ortalıktan çekildi ama yaman bir çekiliş yaptı diye hatırlayacaklar. Ne yapmak niyetindesin? Her zamanki Noel partisi yerine Veltevre'den de bir haftalık açık parti vereceğim. Her gece şampanya ve dans. Herhalde alacaklıların da şaşırtıp bir süre gecikmelerini sağlar diye sırıttı Blaine. Ama bu senin hatırına gelmemiş değil mi kurnaz küçük kız? Tek nedeni o değil. İkimiz kalabalık arasında yine bir arada olacağız. Geleceksin değil mi? Belli olmaz. Blaine yine ciddileşmişti. Durumun Isabella'ya bağlı olduğunu ikisi de biliyorlardı. Blaine söylemek zorunda değildi. Geçerli bir neden bulmak zorunda kalacağım. Ben sana bulurum dedi Senten heyecanla. O haftayı polo haftası ilan ederim. 20 gollük turnuva. Tüm ülkeden takımlar davet ederim. En başta gelen oyuncuları. Sen milli takım kaptanısın. Reddedemezsin değil mi? Doğrusu edemem. Ama kurnazsın. Başını hayranlıkla sallıyordu. Şasa'yla da tanışma fırsatın olur. Seni tanıdığımı duyduğundan beri başımın etini yiyor. Onunla tanışmak hoşuma gider. Sana tapmasından sıkılabilirsin. Birkaç genç takım da davet et diye öneride bulundu Blaine. Onlara da kendi turnuvalarını yaptır. Oğlunun oyununu seyretmek isterdim. Ah Blaine, ne harika bir fikir. Ellerini heyecanla çırpıyordu. Sevgili yavrum benim, belki de taylarına binmek için son fırsatı bu olacak. Veltevreden'le birlikte onları da satmak zorunda kalacağım tabii. Gözlerindeki gölgeler bir an kayboldu, sonra gözler yine parıldadı. Ama dedim ya, çekileceksek parlak biçimde, usulüyle çekilelim. Parti olağanüstü güzel başlamıştı. Gelmeyen yoktu. Bahçeler cıvıl cıvıldı. Turnuvalar da iyi gidiyordu. Bir ara Blaine, Şasa'nın oyununu seyretmiş, yanına gidip onunla tanışmış, gelecek oyun için ona taktik bile vermişti. Isabelle ve kızlar da davetliydi tabii. Gary Courtney vardı. Aubaas vardı. Bir haftalık sürenin sonlarına yaklaşırken bir ara General Smuts Blaine'i yakaladı. Windhoek'a ne zaman dönüyorsun Blaine? Karım iki haftaya kadar Southampton'a hareket ediyor. Ben ilk posta gemisiyle dönüyorum. Birkaç gün kalamaz mısın? Yeni yıla kadar. Bir takım gelişmeler bekliyorum. Ne oldukları hakkında ipucu verebilecek misin? Seninle evde görüşelim. Smuts direkt sorudan kaçmıştı. Biliyorum, senden fedakarlık yapmanı bekliyorum Blaine. Windhoek'ta çok başarılı oluyorsun. Ama ben senden başka bir şey isteyeceğim. Yöneticilik görevinden istifa edip Güney Afrika Partisi'nden seçimlere adaylığını koymanı istiyorum. Blaine cevap veremedi. Aubaas'ın istediği fedakarlık az şey değildi. Blaine'in adaylığını koyacağı Gardens bölgesi marjinal bir bölgeydi. Orayı Herzog'un partisi kazanabilirdi. Zaten Blaine de kazansa alt tarafı bir muhalefet milletvekili olacak demekti. Şimdiki görevinin prestijini kaybettiği de ayrı. Biz muhalefetteyiz Aubaas dedi açıkça. General Smuts elindeki otu yüzüne sürerek onun bu cevabını düşündü. Blaine, bu aramızda kalacak. Bana söz vereceksin. Elbette. Şimdi bana güvenirsen 6 ay sonra bakan olursun. Blaine inanmaz bakışlarla generale bakıyordu. Anlaşılan sana daha fazlasını anlatmak zorunda kalacağım. İçine bir soluk çekti. Koalisyon Blaine. Herzog'la ikimiz bir koalisyon kabinesi üzerinde çalışıyoruz. Durum kesin gibi. Mart ayında ilan edeceğiz. Ben Adalet Bakanlığı'nı da alıyorum. 4 bakanlığım var. Listemde sen de varsın. Anlıyorum. Blaine bu haberleri sindirmeye uğraşıyordu. Smuts ona her zaman istediği şeyi teklif etmekteydi. Hükümette bir bakanlık. Anlıyorum Aubaz. Herzog neden şu sıra bizimle temas etmeyi razı oluyor? Halkın güvenini kaybettiğinin farkında. Partisi yönetilmez duruma geldi. Kabinesi küstahlaştı. Yasaya sığmaz işlere yönelmeye başladı. Evet evet Aubaz, ama bu fırsat bize yarar. Şu son aya bakın. Transvaal bölgesi seçim sonuçlarına bakın. Farklı kazandık. Şu anda seçime gidilse kazanırız. Milliyetçilerle koalisyon yapmak zorunda değiliz. Güney Afrika Partisi kendi şartlarıyla kazanabilir seçimi. Yaşlı general birkaç saniye sessiz kaldı. Başı eğik, ifadesi ciddiydi. Haklı olabilirsin Blaine. Belki şimdi kazanabiliriz. Ama kendi bileğimizin hakkıyla değil. Oylar bizim hatırımız için gelmeyecek. Herzog'dan kurtulmak amacıyla gelecek. Böyle bir zafer kısır ve sonuçsuz olur. Zaten erken seçimi kamunun çıkarına gösteremeyiz. Parti çıkarcılığı olur ki ben de bunu istemem. Blaine cevap veremedi. Bu adamın güveni karşısında kendini küçülmüş hissediyordu. Ülkesinin ızdırabından çıkar sağlamaya arkasını dönecek kadar büyük bir adam. Zor günler yaşıyoruz Blaine. Smuts'ın sesi alçaktı. Çevremizde bulutlar toplanıyor. Halkımızın birlik olması gerek. Güçlü bir koalisyon kabinesi gerek. Parlamento parti çıkarlarıyla bölünmemeli. Ekonomimiz bıçak sırtında. Altın madenciliği sanayiyi tehlikede. Şu andaki maliyetle eski madenlerin çoğu kapanıyor. Ötekiler de onları izleyecektir. Öyle olursa Güney Afrika'nın sonu gelmiş demektir. Yani bizim sevdiğimiz Güney Afrika'nın. Ayrıca yün fiyatları, elmas fiyatları, tüm ihracat ürünlerimizin fiyatları yerle bir. Blaine başını salladı. Bütün bunlar ulusal çapta kaygı konusuydu. Ücret komisyonunun bulgularını vurgulamama gerek yok diye devam etti Smuts. Beyaz nüfusumuzun 1/5'i kuraklık ve ilkel çiftçilik yöntemleri yüzünden fakirlik düzeyine inmiş durumda. Verimli topraklarımızın %20'si erozyondan, sömürülmekten mahvoldu. Belki de bir daha düzelmeyecek. Zavallı beyazlar diye mırıldandı Blaine. Sonra bir de siyahlarımız var. 20 kabileye ayrılıp bölünmüşler. İyi bir hayat bulabilme umuduyla kırsal yerlerden kentlere akıp duruyorlar. İşsizler artıyor. Kentlerde iş yerine suç, içki, yasa dışı faaliyetler, fahişelik buluyor bu insanlar. Hoşnutsuzluk yayılıyor. İlk defa olarak politikaya heves etmeye başlıyorlar. Bu sorunu daha anlamaya başlamadık bile diye itiraf etti Blaine. İnşallah çocuklarımızla torunlarımız bu ihmalimizi ödemezler. İnşallah diye yineledi Smuts. Ama biz dua ederken bir an için ileriye de bakalım. Dünyayı saran genel duruma. Bastonunu yere vurdu, tempo tuta tuta saymaya koyuldu. Amerika'da kredi sistemi çöktü. Avrupa'yla ve dünyanın geri kalanıyla ticaret hemen hemen durdu. Ordu ordu yoksullar kıtanın her yanında başıboş dolaşır oldu. Bastonunu bu sefer bir kum yığınına sapladı. Almanya'da Weimar Cumhuriyeti çöküyor. Ekonomisi de zaten yıkılmış durumda. Bir eski altın marka karşılık 150 milyar Weimar markı. Ulusun tasarrufu tükenip gidiyor. Şimdi o küllerden yeni bir diktatörlük doğdu. Temeli kan ve şiddet. Burcu burcu kötülük kokuyor. Bastonunu tekrar öfkeyle yere vurup konuştu. Rusya'da kudurmuş bir canavar milyonlarca yurttaşını öldürüyor. Japonya anarşinin pençesine düşmüş. Askeri kesim çileden çıkmış, ülkenin seçkin yöneticilerini yok ediyor. Mançurya'yı alıyor, yüz binlerce zavallıyı kesiyor, milletler cemiyetinden çekilme tehditleri savuruyor, tüm dünya itiraz ediyor. Baston bu sefer çimenlere indi. İngiltere Bankası'nda bir tedbir alındı. İngiltere altın standardından ayrıldı. Tarihin kıyı köşelerinden Yahudi düşmanlığı bir kere daha ortaya çıktı. Uygar dünyaya sızdı. Smuts durup Blaine'e baktı. Nereye baksak felaket ve tehlike var. Bunlardan yararlanmaya çalışıp da bu acı içindeki ülkeyi bölmeyeceğim. Hayır Blaine, koalisyon ve işbirliği olacak, çatışma olmayacak. Her şey nasıl bu kadar çabuk tersine döndü Aubaz diye sordu Blaine alçak sesle. Daha dün hepimiz varlıklı ve mutluyduk. Güney Afrika'da insan şafak vakti umut dolu, öğlende bedbin olabilir. Smuts bir an sessiz kaldı, sonra toparlandı. Sana ihtiyacım var Blaine. Düşünmek için zaman istiyor musun? Blaine başını iki yana salladı. Gereği yok, bana güvenebilirsiniz Aubaz. Güvenebileceğimi biliyordum. Blaine onun arkasına bak, doğru. Sente'nin ağaçlar altında oturmakta olduğu tarafa baktı. İçinde bir utanç duygusu vardı. Karşısındaki bu melek adamın tersine kendisi ülkesinin ve dünyanın bu mutsuz durumundan yararlanmaktaydı. Hükümette bakanlığı ancak bu yolla edinebiliyordu. Ayrıca bu sayede Cape Town'a dönüyordu. Çöllerden kurtuluyor, Saint-Ann-Courtney'in bulunduğu o lüks ve güzellik cennetine dönüyordu. Birden bakışları tekerlekli sandalyedeki solgun kadına ilişti. Güzelliği solmakta olan, ağrılarını ilaçlarla dindirmek zorunda kalan kadına. Duyduğu suçluluk, deminki sevincini tümüyle yok edecek kadar yoğundu. Smuts yine konuşmaya başladı. Ben Veltevre'den de 4 gün daha konuk olarak kalıyorum Blaine. Sir Gary sonunda biyografimi yazma iznini benden zorla kopardı. İlk taslağı gözden geçireceğiz. Bu arada Barry Herzog'la burada bir dizi gizli toplantılar yapacağım. Koalisyonun son ayrıntılarını kararlaştıracağız. Burası konuşmak için ideal bir yer. Sen de kalırsan minnet duyarım. Seni toplantılara mutlaka çağıracağımı sanıyorum. Elbette derken Blaine duygularını zorlukla bir kenara itti. Bana ihtiyacınız olduğu anda emrinizdeyim. İstifamı hemen vermemi ister misiniz? Taslağını hazırla. Ben nedenleri Herzog'a anlatırım. Sen de kendisine istifanı elden verirsin. Blaine kolundaki saate göz attı. Yaşlı general hemen, evet senin maçına hazırlanman gerek dedi. Bunca ciddi işin ortasında bu eğlenceler Roma yanarken müzik çalmaya benziyor ama insan görünüşü ayakta tutmak zorunda. Ödülleri şahsen vermeye bile razı oldum. Saint-Ann-Courtney'in ikna yeteneği yüksektir. Umarım görüşeceğiz sana kupanı verirken. Zor oldu ama Blaine Malcomes'in kaptanı olduğu Cape A takımı Transvaal A'yı yenip kupayı gerçekten kazandı. Bütün takımlar gümüş kupaların dizili olduğu masanın karşısında sıra olmuşlardı. Bir tek takım eksikti. Gençler şampiyonu olan takım. Şasa nerede diye sordu Senten organizatöre öfkeyle. Genç Cyril Slane ellerini çaresizlikle iki yana açtı. Burada olacağım demişti. Eğer yapacağım dediği sürpriz buysa, Senten öfkesini bin zorlukla sakladı, konuklarının hatırı için gülümsedi. Eh, onlarsız başlayalım o halde. Masanın başına geçip generalin yanında durdu, iki elini havaya kaldırıp konukları susturdu. General Smuts, bayanlar ve baylar, saygın konuklar, sevgili dostlar. Güvensiz bakışlarla çevresine bakındı, bir uğultu vardı sesini gölgeleyen. Derken uğultu arttı, bir motor sesi geldi. Kalabalıktaki her surat gökyüzüne dönmüştü. Kimi şaşkın, kimi meraklı, kimi kaygılıydı. Birden ağaçların arkasından alçaktan uçan bir uçağın kanatları belirdi. Tek motorlu bir uçaktı. Pike yapıp onlara yöneldi. Baş hizasının hemen üzerinden geçti, burnunu kaldırdı, dönüş yaptı, bir daha geçti. Kalabalık içgüdüsel bir hareketle eğildi. Bir kadın bağırdı. Senten bir an kabinin yan penceresinde Şasa'nın güzel yüzünü gördü. Kendini zaman içinde geri gidiyormuş gibi hissetti. O yüz Şasa'nın yüzü değildi. Michael Courtney'di. Şasa'nın babasıydı. Uçak mavi ve aerodinamik değildi. Eski model, çift kanatlı, kabini açık, sarıya boyanmış bir uçaktı. Savaş uçağı. Alev alev de yanıyordu. Michael diye acı bir çığlık kurtuldu Senten'in gırtlağından. Çeneleri kilitlenmiş, dişleri sıkılmaktan ağrıyordu. Mort Home şatosunun bahçesinde cayır cayır yanan bir uçakla karşı karşıyaydı o anda Senten. Derken bir mucize oldu, korkunç hayal silindi, yemyeşil polo alanı tekrar belirdi. Uçak çimenlerin ortasına yumuşak bir iniş yaptı. Kabinin iki yanındaki kapılar açıldı. Şasa Courtney ile sırıtan o üç takım arkadaşı dışarıya fırladılar. "Sürpriz!" diye bağırdılar. "Sürpriz! Sürpriz!" Herkes gülmeye, alkışlamaya başladı. Islıklar, bağırışlar birbirini izliyordu. Uçak o sıralar henüz bir yenilikti. Bu seçkin kalabalık arasında bile uçağa binmiş beş kişi ya çıkar ya çıkmazdı. Herkes heyecan içindeydi. Şasa gülümseyerek masaya yaklaştı. Kupayı takımı adına General Smuts'tan aldı. O sırada uçağın pilotu da inmişti. Senten, Jock Murphy'ye hain hain baktı. Şasa'ya verdiği dersler arasında uçuş derslerinin de bulunduğunu bilmiyordu. Çocuğun bu konudaki hevesini hep gemlemeye çalışmış, pek de başaramamıştı. Şasa elinde kupayla dönüp kısa bir konuşma yaptı ve sözlerini şöyle bitirdi. "Son olarak bayanlar baylar, belki siz bu uçağı Jack Murphy'nin uçurduğunu sanırsınız. Oysa yanlış. O kontrol düğmelerine elini bile sürmedi. Sürdün mü Jack?" Kel kafalı hocasına baktı, o başını iki yana salladı. "İşte gördünüz," diye övündü Şasa. "Belki bilmek istersiniz. Ben de babam gibi pilot olmaya karar verdim." Alkışlara ve gülüşmelere Senten hiç katılmadı. Yüzlerce konuk nasıl birden gelip Veltevreden'in çehresini değiştirdilerse, yine öyle birden ayrılıp gittiler, geriye yalnız bozulmuş polo sahası, dağlar gibi boş şampanya şişesi, bir yığın çöp ve artık bol bol da kirli çamaşır kaldı. Senten'in içine de doruğu aşmış olma duyguları doldu. Son atışını da yapmıştı artık. Cumartesi günü rıhtıma yanaşan gemi davet edilmiş olan ama varlığı hiç de sevindirici olmayan yeni bir konuk daha getirdi. Sir Gary adama bakıp, "Lanet olası herif bana cenazecileri ya da vergi tahsildarlarını hatırlatıyor," dedi. General Smuts'ı alıp çalışma odası olarak kullandıkları silah odasına çekildi. İkisi biyografi üzerinde çalışmaya koyuldular. Öğle yemeği saatine kadar da odadan çıkmadılar. Senten'le Şasa sabah yaptıkları at gezintisinden döndüklerinde konuk da kahvaltıya iniyordu. Sofrada gümüş çatal bıçağın markalarına bakıp duruyordu. Ana oğul o sıra kol kola kapıdan girdiler. Şasa'nın bir esprisine gülüyorlardı. Adamı görünce havaları hemen değişti. Senten dudağını ısırdı, ciddileşiverdi. "Size oğlum Michael Şasa Courtney'i tanıtayım. Şasa bu bey Londra'dan Bay Davenport." "Nasılsınız efendim?" "Veltevreden'e hoş geldiniz." Davenport çocuğa da gümüşlere baktığı gibi inceleyici bakışlarla baktı. Şasa "iyi doymuş demek" diye açıkladı. Veltevreden Hollandaca bir kelime. Senten söze karışıp garip sessizliği doldurdu. "Bay Davenport, South Bay'dan geliyor Şasa. Tabloların ve mobilyaların bazılarıyla ilgili bana bilgi vermeye geldi." "Ah çok iyi," diyerek güldü Şasa. "Şunu gördünüz mü efendim?" Yan duvardaki yağlı boya peyzajı gösteriyordu. "Annemin en sevdiği budur. Doğduğu şatoda yapılmış, Arras yakınında, Mortom şatosu." Davenport gözlüğünü düzeltti, eğilip resme daha bir dikkatle baktı. "1875 imzalı," dedi ciddi bir sesle, "en iyi dönemi." Şasa, "Sisley diye biri yapmış," diyerek yardımcı olmaya çalıştı. "Alfred Sisley, çok tanınmış bir ressam, değil mi Mater?" "Hayatım, sanırım Bay Davenport, Alfred Sisley'in kim olduğunu biliyor." Ama Davenport zaten dinlemiyordu. 500 sterline gidebilir diye mırıldandı. Cebinden bir bloknot çıkarıp not aldı. Kıpırdadığı anda başından omuzlarına kepek yağdı. Koyu renk elbisesinin omuzlarında pırıl pırıl benekler oluştu. "500 mü?" diye sordu Senten mutsuz bir sesle. "Ben çok daha fazla para vermiştim." Kendine bir fincan kahve doldurdu, masaya yöneldi. O mükellef İngiliz kahvaltılarına hiçbir zaman alışamamıştı. "Orası öyledir eminim Bayan Courtney ama daha geçen ay aynı ressamın daha iyi bir eseri mezattaydı. Löklize de Marley adlı tablosu." koyduğumuz mütevazi değere bile ulaşamadı. Alıcıların piyasası bu iş ne yazık ki. Hep alıcıların piyasası. Üzülmeyin efendim dedi şasa tabağına yumurtadan alırken. O satılık değil. Annem onu dünyada satmaz. Değil mi mater? Davenport onu aldırmadan tabağını alıp masaya Sente'nin yanındaki boş yere yürüdü. Ama ön salondaki Van Gogh'un durumu farklı dedi. Geldiğinden beri sesinde ilk defa heves seziliyordu. Ağzı dolu dolu defterinden okudu. Yeşil ve eflatun buğday tarlası, ufukta güneş yükseliyor. Defteri kapadı. Van Gogh şu ara Amerika'da pek moda. Bu sürekli olur mu bilemeyiz elbette. Ben şahsen nefret ederim Van Gogh'tan ama tablonun fotoğrafını çektirip Amerika'daki bir düzine kadar önemli müşterimize yollayacağım. Sanırım 4-5 bin sterlin alabiliriz ona. Şasa bıçağını ve çatalını elinden bırakıp annesiyle Davenport'a kaygılı bakışlarla baktı. Senten aceleyle, ''Bunları sonra konuşsak daha iyi Bay Davenport'' dedi. ''Günümü zaten size ayırdım. Şimdi kahvaltımızın tadını çıkaralım.'' Sessizce yediler. Şasa tabağındakilerin yarısını yiyip önünden itince Senten onunla birlikte ayağa kalktı. ''Nereye gidiyorsun canım?'' ''Ahırlara. Nalbant iki tayımı nallayacak. Ben de seninle yürüyeyim.'' Bağ tarafındaki yoldan ilerlediler. İkisi de sessizdi. Şasa annesinin konuşmasını bekliyor, Senten de uygun kelime arıyordu. Tabii bunu nazik biçimde söylemenin imkanı yoktu. Zaten çok da geç kalmıştı. Geciktirmek şimdi durumu daha da zorlaştırıyordu. Ahırlara yaklaştıkları sıra o adam dedi, sustu, tekrar başladı. Sotheby, dünyanın başta gelen mezat firması, sanat eserleri üzerine uzmanlaşmış bir firma. Biliyorum diyerek gülümsedi çocuk. O kadar da cahil değilim mater. Senten onu derenin kenarındaki kanepeye oturttu. Şasa tatlım, o adam Veltevreden'i bizim adımıza satmak üzere geldi buraya. Bunu açık seçik, yüksek sesle söyledikten sonra içerdiği anlamın genişliği kafasına dank etti, yıkık ve sessiz öylece kaldı. Şasa dikkatle, yani tabloları mı diye sordu. Yalnız tabloları değil, mobilyaları, halıları, gümüşleri de. Susup soluk aldı, dudaklarının titremesini engellemeye çalıştı. Şatoyu da, araziyi de, senin atlarını da, her şeyi. Ayrım sonu.